Ayrım 37. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 318. O gece aynı masada oturduğu meslektaşlarına meslek hayatındaki aşamaların yanı sıra varlık vergisi zamanında bir mandıracı tarafından dolandırıldığı için ülkeye küsüp Hayfa'ya göç eden babası Rıfat Mustaki'nin ölene kadar Türkçe konuştuğunu, Türkçe müzik dinlediğini, hatta bazen coşup dindar olmasına rağmen koşeri moşeri boş vererek sırf yoğurtlu kebap yemek için Beyrut'a bir Türk lokantasına gittiğini anlattı. Mandıracı Hulki'nin ahlaksızlığı nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları Kostakyalı'yı hatırlamak burnunun direğini sızlatmış, kıyısında büyüdüğü boğazın özlemi içini kavurmuştu. Gazi Bey'in tanıştırdığı İstanbullu nörolog Ali Mukbil Özüpek'in teklifi, Yeşua Mustaki'nin adını tekrar Yaşar yaparak İstanbul'a yerleşmesiyle sonuçlandı. Nörolog olarak yeni buluşlara, dahiyane tedavilere imza atamasa da, çok iyi bir yönetici olan Ali Mukbil Özüpek, o tarihlerde İstanbul'da eksikliği hissedilen büyük bir özel hastane kurma hazırlığı içindeydi. Seçkin doktorlardan oluşacak bir ekibe şiddetle ihtiyacı vardı. Ancak gecenin ilk konusu bu olmadı. Annesi Tahran'ın ileri gelen ailelerinden birine mensup olan Mukbil Bey, Paris'te kaldığı otel odasında hava gazıyla intihar eden ünlü İranlı yazar Sadık Hidayet'in unulmaz bir hayranıydı ve yabancı hastanelerin organizasyon şemalarını incelemekten fırsat buldukça bu büyük yazarın Zinde Begür adlı öyküsünü Türkçe'ye çevirmeye çalışıyordu. Çocukluğu annesi ve anneannesiyle Farsça konuşarak geçen, lise yıllarında Farsça okumaya yazmaya da başlayan cerrah, amcalarından dayılarına, halalarından kuzenlerine kadar herkesin doktor olduğu ailesinin izinden gidip tıp eğitimi aldığı, dil bilim okumadığı için pişman olsa da bu saatten sonra mesleğini bırakmasının mümkün olmadığını görmüş, amatörce bir hevesle çeviriye sarılmıştı. Ama işe girişince bunun sandığı kadar kolay olmadığını gördü. Öyküsünün alt başlığı olan Bir Delinin Notlarından cümlesini ve ilk sayfasını çevirmiş ama adını Türkçe söylemeyi başaramamıştı. Zinde defin diyor olmuyor, sağlıklı gömülü diyor hiç olmuyordu. Ne eski dilden yanaydı ne de o sıralarda çok revaçta olan Öztürkçe'ye gönül vermişti. Öyle bir dil kullanmak istiyordu ki hem Tercüman gazetesinde ağızlarından köpükler saçarak Öztürkçecileri eleştirenlerden hem de Cumhuriyet'teki köşelerinde eski dilden yana olanlara ver yansın edenlerden aferin alsın, her okuyan bu olağanüstü güzellikteki öyküye hayran kalsın. Metinle ilgili bir sorunu yoktu, çevirinin fena gitmeyeceği belliydi. Ama günlük hayatta sık sık kullandığı zinde sözcüğüne takılıp kaldığı için bir türlü buradan çıkamıyor, adını nasıl çevireceğini bulamıyordu. O gece Gazi Bey'in tanıştırdığı beyin cerrahıyla Türkçe sohbet ederken birden aradığı sözcükleri buldu. Yeşua Mustaki yemek sırasında nazik bir konu olduğu için ne dediğine çok dikkat ederek, babası Rıfat Mustaki'nin İstanbul'u terk edip Hayfa'ya yerleştikten sonra nasıl eridiğini, boğazın özlemiyle nasıl yandığını anlatmıştı. Sesinde babası adına duyduğu bir mağduriyet, gözlerinde doğduğu topraklardan gitmeyi hak etmemişlerin ince acısı vardı. Rıfat Bey'in özellikle ömrünün son yıllarında evinin penceresinden kıraç araziyi gösterip, "Şuradan bakınca Arnavut köyünü, bebek sırtlarını göremiyorum ya, diri diri gömün beni daha iyi" dediğini aktardığı anda, Mukbil Bey'in zihninde Zinde Begür'ün karşılığı belirdi. Diri gömülen. Öykünün 30 küsur yıl sonra tıpatıp aynı adla, diri gömülen adıyla Türkçe'ye çevrilip yayımlanacağını görmeye ömrü yetmeyen Mukbil Bey, farkında olmaksızın kendisine büyük bir iyilik yapan Yeşua Mustaki'ye bir anda sempati duydu ve hazırlıklarıyla uğraştığı özel hastanede önemli bir görev teklif etti. Sonraki günlerde bunu ayrıntılarıyla konuştular. Mukbil Bey, geleceğinin parlak olduğu kongrede gördüğü ilgiden belli olan cerraha, hastanede çalışma şartlarını istediği gibi belirleyebileceğini söyleyip astronomik bir maaş telaffuz etti. Yeşua Mustaki'nin ortak hayatlarına ilişkin kararlarını hiç sorgulamayan, kararına katılıp katılmadığını da belirtmeyen, edilgin ve depresif karısı Ida Mustaki, şaşırtıcı bir şekilde heyecanlanmış, İstanbul'a yerleşmek konusunda çok istekli davranmıştı. Başarılı cerrahın yoğun meslek hayatı nedeniyle kendini hep yalnız ve ihmal edilmiş hisseden Ida Hanım'ın bütün akrabaları İstanbul'da yaşıyordu. İçinden geçen İstanbul'a yerleşmek ve orada yakınlarıyla birlikte gülüş ahenk yaşamaktı. Ancak kayınpederinin bu şehre duyduğu küskünlük nedeniyle gerçekleşmesi imkansız sandığı arzusunu dile getirmekten hep kaçınmıştı. İda'nın sevinci Yeşua Mustaki'nin karar vermesini kolaylaştırdı. Kısa sürede evi ocağı toplayıp soluğu İstanbul'da aldılar. Bebek'te bahçe katı bir daireye kiracı olarak yerleştiler. İda Hanım kısa sürede hayat dolu bir kadına dönüştü. Depresif halleri, ağlama nöbetleri geçti. Bütün gün akrabalarıyla bir araya gelip güler, söyler, eğlenir oldu. Yaşar Mustaki'nin İstanbul'da ilk işi, içinde dünyaya gözünü açtığı Kostakyalı'yı görmeye gitmek olmuştu. Bıraktığı gibi bulacağını sandığı evin epeyce harap bir halde olması içini çok acıttı ama üstündeki satılık tabelası heyecanlanmasına yol açtı. Yalının kırık tahta perdesini itip bahçeye girmiş, deniz tarafına geçmiş, babası Rıfat Mustaki'nin yaz akşamları denizden kova ile su çekerek yıkadığı taşlıkta durup yalıya bakmış, geceleri yakamozlanan boğaz sularında yüzdükleri anları hatırlayınca, geri gelmeyecek günlere ilişkin müthiş bir özlem içini sarmıştı. Henüz yeterince varlıklı bir adam değildi ama bir yerlerden para bulmak, gerekirse karısının ailesine borçlanıp yalıyı almak istedi. Geceleri yakamozlanan sularda yüzmelerinin çocukluğundaki kadar lezzetli olamayacağını bilse bile, o günlere yakın olmak, geçmişini yeniden yaşamak, yalıyı gözyaşları içinde terk eden babasının ruhunu şad etmek istiyordu. Kendini çocukluğundaki gibi Yaşar Mustaki olarak tanıtmaya başlayan cerrahın imdadına Ali Mukbil Özüpek yetişip yardımcı olacağını vaat edince, mal sahibiyle buluşmak üzere emlakçının bürosuna geldi. Yaptığı kötülükle babasının İstanbul'a küsmesine yol açan mandıracının yalıyı çoktan elden çıkarmış olduğunu, geçmişin kıymetinden habersiz hödüğün tekiyle tatsız bir pazarlığa girişeceğini sanıyordu. Ama mal sahiplerinin temsilcisi olarak karşısına çıkan 6 yaşının en büyük aşkı mandıracının kızı Bediye'ydi. Yaşar Mustaki aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Bediye'yi derhal tanıdı. Kadının bakanı içine çeken iri kahverengi gözleri aynen duruyordu. Emlakçının işi çıkınca yalıyı görmeye ikisi gittiler. Bediye Hanım bu yalıda doğan Yaşar Mustaki'yi adam adını üstüne basa basa söylediği halde tanımamıştı. Oysa Yaşar Bey kadını tanıdığı anda onun da kendisini hatırlayacağını ummuş, babası babasına çok ağır bir kazık atmış olsa bile çocukluklarından Bediye'nin mandıracının kızı olarak yalıya süt yoğurt getirdiği günlerden konuşacaklarını, o zamanlarda şahane olan gözlerin sahibine duyduğu platonik çocukluk aşkını anlatma fırsatı bulacağını ve bu naif hatıraya birlikte güleceklerini sanmıştı. Bediye'nin bakışlarının soğuk, tavırlarının mesafeli olduğunu görünce, bu küçük dağları ben yarattım edalı kadının alt sınıfa mensup olduğu günleri yad etmek istemediğini düşündü. Oysa Bediye Hanım gerçekten hatırlamamıştı. Mandıracının kızı olarak geçen çocukluğundan utanan veya bu geçmişle yüzleşmekten kaçınan biri değildi. Öylesine özgüven sahibiydi ki, geçmişini değiştirip yeniden yazmak gibi bir şey aklından geçmemiş, ikide bir ulu orta anlatma gereği duymamışsa da, yoksul çocukluğunu gizlememişti. Hatırlamış olsaydı o günleri anmaktan kaçınmazdı. Ama üvey oğlu Erdem Bakırcıoğlu ile yaşadığı aşk nedeniyle hayatı darmadağındı. Yalının bir an önce satılmasından ve parasını kardeşleriyle paylaşıp hayatını kurtarmaktan başka isteği yoktu. Kadın harap haline çeşitli mazeretler bulduğu kostak yalıyı alt kattan başlayarak gezdirdi. Üst katı da bitirdikten sonra tavan arasına çıkan dar merdiveni göstererek "Yukarıda da bir oda var, biraz ufak ama pencereden bakınca insan kendini gemi güvertesindeymiş gibi hissediyor" dediğinde Yaşar Bey'in içinde bir şey kırıldı. Bediye Hanım'ın bahsettiği oda çocukluğunda içinde gemicilik oynadığı odaydı. Ne zaman o odaya çıkıp denize baksa gazetede resimlerini gördüğü büyük bir transatlantiğin kaptanı olduğunu düşler, kendi kendine konuşur, olmayan tayfalarına emirler yağdırırdı. Birlikte odaya çıktılar. Pencereden boğazın sularının anaforlanmasını izlerken Yeşua Mustaki'nin içi kanıyordu. Artık yalıyı istemediğini, geçmişi geçmişte bırakması gerektiğini hissetti. Bediye Hanım'ın fiyatta kolaylık yapabileceklerine ilişkin imalarını aldırmadan "pek düşündüğüm gibi değilmiş" dedi. Yalan söylemiyordu, geçmiş hiç de düşündüğü gibi değildi. Bebek'teki kira dairesinde İstanbul'a taşınınca mutlu bir kadın olan karısı ve iki çocuğuyla oturan Yaşar Mustaki, kızı ilkokula başlayınca Nişantaşı Refet apartmanının birini kendine ayırdığı dört dairesine temelden girdi. Biter bitmez 7 numaraya taşındılar. Meslek hayatının en başarılı yıllarını geçirdiği 7 numaralı dairede hiç beklemediği bir anda karısını kaybetti. İstanbul'a taşınıp hayatla barışık bir hale gelince haftanın 7 günü davetten davete koşan, çok kilo alan karısı şeker hastası olmuş ama yemesinden içmesinden ufacık bir taviz vermemişti. İda Hanım özellikle tatlıya düşkündü. Her bahar Şakayık Sokağı'nın 4 yol ağzında, önlerinde pembe pembe gül yaprağı sepetleriyle oturan veya reçellik ham incir soyan çingeneleri gördüğünde almayacağım dediği halde reçellik incir ve gül alır, yemeklerini yapan becerikli yardımcısına gül ve incirin yanı sıra vişne, çilek, kayısı, portakal reçeli de yaptırır, reçel kavanozlarını kocası görüp de kıyameti koparmasın diye üst katta oturan kuzeninin evinde saklardı. Yaşar Bey, karısının şeker hastası olduğundan beri kahvaltıda çok az yediğini sanıyordu. Oysa yüksek şekerine hiç aldırmayan İda Hanım, kocasını hastaneye gönderdikten sonra apartman komşularıyla birlikte oturduğu zengin kahvaltı sofralarından bir kase reçel yemeden kalkmıyor, günün çoğunu çeşit çeşit tatlı yiyerek geçiriyordu. Yaşar Bey'in yurt dışında olduğu bir gün o kadar çok tatlı ve çikolata yedi ki akşamına girdiği şeker komasından çıkamadı. Cep telefonlarının henüz icat edilmediği bir zamandı. Yakınları Milano'da bir nöroşirurji kongresinde olan Yaşar Bey'e ulaşamadılar. O günkü oturumdan tüyen Yaşar Bey ve birkaç arkadaşı araba kiralayıp Siena'ya gitmişler. Şehrin güzelliğinden başları dönmüş bir halde sersem sepelek dolaşıyorlardı. Karısının ölüm haberini otele döndüğünde alan adam mahvoldu, uzun bir süre suçluluk duygusuyla mücadele etti. Tam kendini toplamış, karısının ölümünü unutmayı başarmıştı ki, bu kez beyin kanaması geçirip felç oldu. Meslek ve aile hayatında çok mutlu yıllar yaşadığı apartmanda, Filipinli bakıcısı Rufa salondaki yemek masasında iskambil falı açarken sessiz sedasız yapayalnız öldü. Yaşar Bey'i İstanbul'a getirtip Türkiye'nin tıp camiasına kazandıran Ali Mukbil Özüpek, meslektaşından çok önce hastanenin hayalini kurduğu yüksek niteliklere kavuştuğunu göremeden ve Zinde Begür'ün çevirisini tamamlayamadan geçirdiği bir kalp krizi sonucu en verimli çağında ölmüştü. Dışarıdan bakıldığında imrenilesi bir hayatı olduğu sanılsa da mutluluğu bulamamış bir adamdı. Daha yeni mezun bir hekimken deli gibi aşık olup 3 ay içinde evlendiği isterik karısı Temaşa Özüpek'le ayrı dünyaların insanları olduklarını Evliliğinin daha başında anlamış ama o yıllarda boşanmak bir kadına yapılacak en büyük kötülük olarak görüldüğü ve karısı hemen hamile kaldığı için ömrünün sonuna kadar çile çekmeyi sessizce kabullenmişti. Aslına bakılırsa henüz 19 yaşında el bebek gül bebek bir kızken evlenen ve ardı ardına 3 çocuk doğuran Temaşa Hanım da evliliğinde aradığını bulamamıştı. Baba evinde olduğu gibi sınırsızca el üstünde tutulacağını, sonsuzca şımartılacağını sanmış, bir aile kurduğunu, bir takım sorumlulukları olduğunu bir türlü idrak edememişti. Mukbil Bey ile günün her anında incir çekirdeğini doldurmayan nedenlerle kavga ettiler. Temaşa Hanım hayata uyum sağlayıp mutlu olmak yerine hayatını bizzat kendi eliyle cehenneme çevirmeyi tercih etti. Her türlü psikosomatik hastalıktan mustaripti. Bağırsakları çalışmaz, titreme nöbetleri geçirir, günler süren migren atakları yaşardı. Mukbil Bey, dünyanın kendi etrafında döndüğünü zanneden karısının hastalığının adını koymuştu aslında. İsteri. Ama bunu telaffuz etmesi halinde kendisini nasıl bir cehennemin beklediğini gayet iyi biliyor, evindeki bu koyu mutsuzluğa sessizce katlanıyordu. Başlangıçta görülen semptomların gerçekten ciddi sağlık sorunlarına işaret ettiğini sanan Mukbil Bey, durmayan kusmaların, kol uyuşmalarının, nabız düşmelerinin, geçici ağız çarpılmalarının psikolojik olduğunu anlayınca karısını bir psikiyatra göstermek istemiş, "Ben deli değilim" diye bağırarak bayılan Temaşa Hanım'ın tansiyonu 5'e düşmüş, kadını hastaneye yatırmak zorunda kalmışlardı. Doktorlar defalarca tepeden tırnağa muayene ettikleri kadında hiçbir şey bulamadılar. Onlar bir sorun bulamadıkça evlilik hayatları iyice çekilmez hale geldi. Başını alıp gitmeye ne ahlakı izin veren ne de bunu mevkiine yakıştıran Mukbil Bey yavaş yavaş evin içinde kayboldu. Anneleri ikide bir hastalandığı için zamanın çoğunu anneanneleriyle geçiren 3 çocuğu da karısı da bu tedrici kayboluşun farkına varmayınca ortada bir aile filan da kalmadı. Kendini kitaplarına ve bir türlü sonunu göremediği çevirilerine veren Mukbil Bey, 3 duvarı boydan boya kitaplık olan yalnızlık odasında zincirleme sigara içerek çeviri yaparken kütledi gitti. Kocasının ölümünden sonra hayatı zindan edeceği kimsesi kalmayan Temaşa Hanım'ın isteri nöbetleri giderek azalmış ama bu kez kocasının hatırasına karşı yoğun bir nefretle dolmuştu. Adamın ölümünden kısa bir süre sonra bu hale gelmelerinin tüm suçunu kitaplara yükledi. Mukbil Bey'in yıllar içinde didine didine raf raf oluşturduğu zengin kütüphanesini dev yolcu Sahaf Oğuz'a sattı. Kocasına duyduğu nefreti kitap denen nesnede cisimleştiren kadın, değeri hakkında en ufak bir fikir sahibi olmadığı kitaplar için gülünç denecek kadar düşük bir para istemiş, kitapların bir saat içinde kolilere doldurulup götürülmesinin ardından çatır çatır söktürdüğü canım kütüphaneyi apartmanın kalorifer kazanına attırıp yaktırmıştı. Küçük burjuva mı, büyük burjuva mı, hangisi olduğuna bir türlü karar veremediği Ali Mukbil Bey'in evine, benliğinde derin bir sınıfsal düşmanlık duygusuyla giren Oğuz, daha eline attığı ilk rafta Karl Marx'ın Das Kapital'inin hem de gotik harfli Almanca baskısını görünce, pazarlık yapmaya filan kalkışmadan kitapların tümünü aldı. Arabaya yüklediği gibi yeni tuttuğu kömürlükten bozma depoya götürdü. Sol literatüre ait tehlikeli kitaplarını evinde tutan Oğuz, Ali Mukbil Bey'in kitaplarını tadını çıkararak tasnif edecekti ki polis evini bastı. Zulalarda sakladığı yasak kitapların hepsi bulundu. Yasa dışı örgüte üye olmaktan, şiddet kullanarak anayasal düzeni yıkmaya varıncaya kadar, her bir sözcüğü halkın üzerinde ayrı bir korku yaratan bir yığın cümleden oluşan, dönemin ünlü yasa maddeleri 141-142'den tutuklanarak uzun yıllar yatacağı, açlık grevlerinde böbreklerinin iflas edeceği metrise götürüldü. Seneler sonra hapisten çıktığında ağzına kadar dolu bıraktığı dükkanının yerinde yeller esiyor, Gördüğü işkence sonucu bir bacağı tutmaz olduğu için koltuk değneği kullanıyordu. Oğuz'un komünistlikten tutuklandığını öğrenince deponun sahibi Nalbur Kadri'nin etekleri tutuşmuştu. Komünist olduğunu bilmediği Oğuz'a kiraladığı depoda ne bulunduğunu bilmiyordu. Hemen depoya koştu, kitapları görünce aklı başından gitti. Bulunması halinde başına bin türlü bela getirecek olan bu kitapları derhal yok edecekti. Eve veya dükkana taşıyıp sobada yakacak zamanı da yoktu. Polis Oğuz'u konuşturur, depoyu öğrenip basar, başı derde girer diye korkudan ölüyordu. Çevreye karşı temizlik yapıyormuş izlenimi vermek için bir yığın kırık dökük eşyayla birlikte Mukbil Bey'in çoğu Türkçe, bir kısmı İngilizce ve Almanca, bir kısmı da Farsça olan, kimi ilk baskı, kimi yazarından imzalı o güzelim kitaplarını yüreği güp güp ederek hızla bir gaz yağ variline doldurmaya başladı. Ama eline Farsça kitaplar geçince şaşırdı. Farsça diye bir dilin varlığından bile haberdar olmayan Nalbur Kadri, kıttan da az bilgisiyle bunların İslam'la ilgili Arapça kitaplar olduğuna hükmetti. Arapça olduğuna göre komünistlikle alakalı olamazdı. Tehlikesiz olduklarını düşünerek rastgele seçtiği birkaçını ayırdı. Aslında tümünü ayıracaktı ama yanında bir tomar kitap taşımasının dikkat çekmesinden korktu. Alayım mı almayayım mı diye epeyce kararsızlık geçirdikten sonra aralarında Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları adlı şiir kitabının çevirisinin de bulunduğu, ocağının Farsçaları da diğerleri gibi varile attı, ülkesine yıllarca hizmet etmiş bir aydının en değerli varlığını cayır cayır yaktı. 37. ayrımın sonu. Sayfa 326.